Ayrım 12, Toz Gibi Yıldızlar, Asimov, sayfa 123. Byron kontrol paneline döndü. Hala ne işe yaradığını bilmediği onlarca düğme vardı. Bununla sonra ilgilenirdi. Tekrardan Gilbert'a döndü. Peki o gemi seni evine geri mi götürdü? Hayır, götürmedi. O küçük meteor kumanda odasında mekik dokurken kontrol paneline de çarpmıştı. Zaten çarpmaması büyük bir mucize olurdu. Kadranlar kırılmış, panel ezilip yamulmuştu. Daha önce girilen komutların nasıl değiştiğini söylemek imkansız. Ama bir şekilde değişmiş olmalılar. Çünkü gemi beni Rodya'ya geri götürmedi. Sonunda yavaşlamaya başladı ve seyahatin teorik olarak sona erdiğini anladım. Nerede olduğumu bilmiyordum fakat vizi ekranı çevirmeyi başardım ve böylece geminin yakınlarında teleskoptan bakıldığında küçük bir disk gibi gözüken bir gezegen olduğunu görebildim. Tamamen şans eseriydi. Diskin boyutu büyüyordu, gemi o gezegene doğru gidiyordu. Ah, direkt olarak değil, öylesi ümit edilemeyecek kadar imkansız olurdu. Eğer yolumda ilerlemeye devam etseydim, gemi gezegenin milyonlarca kilometre ötesinden geçip giderdi. Ama o mesafedeyken normal uzay telsizini kullanabilirdim, bunu yapmayı biliyordum. Zaten kendimi elektronik konusunda eğitmeye tüm bu olanlardan sonra başladım. Bir daha asla o kadar çaresiz duruma düşmemeye kararlıydım. Çaresiz kalmak hiç eğlenceli değil. Byron konunun dağılmasını önlemek için araya girdi. Yani telsizi kullandın. Aynen öyle ve onlar da gelip beni aldılar. Kim? Gezegenin halkı, orada yaşayanlar var. Şansın yaver gitmiş. Hangi gezegende peki bu? Bilmiyorum. Sana söylemediler mi yani? Ne kadar komik değil mi? Söylemediler. Ama Nebula krallıkları içerisinde bir yerdeydi. Nereden biliyorsun? Çünkü gemimin bir tiran aracı olduğunu biliyorlardı. Görür görmez anlamışlar ve az kalsın beni hemen havaya uçuruyorlarmış. Ta ki ben onları güvertede benden başka kimse olmadığına ikna edene kadar. Byron iri ellerini dizlerine dayayıp onları ovaladı. Bekle biraz, hikayeyi başa sar, anlamadım. Geminin bir tiran aracı olduğunu anlamaları ve onu havaya uçurmaya niyetlenmeleri, o dünyanın Nebula krallıklarının dışından olduğunun en iyi kanıtı sayılmaz mı? Hayır, galaksi aşkına. Gilbert'ın gözleri ışıldıyordu ve sesi heyecan yüklüydü. Nebula krallıklarındandı. Beni gezegenlerine götürdüler, harika bir yerdi. Krallıkların dört bir yanından insanlar vardı, bunu aksanlarından anlayabiliyordum ve tiranlılardan korkmuyorlardı. Orası bir tür tersane, uzaydan bunu anlayamıyorsun, köhne bir tarım gezegeni gibi görünüyor ama asıl hayat yer altında. Krallıkların bir yerinde çocuğum, o gezegen hala varlığını sürdürüyor ve tiranlılardan korkmuyorlar. Eğer mürettebatı hala hayatta olsaydı tıpkı gemime yapacakları gibi tiranı yok edecekler. Byron kalbinin hızlandığını hissetti. Bir anlığına buna inanmak istedi. Doğru olabilirdi belki. Belki. 11. Bölüm. Belki de hayır. Öte yandan belki de olamazdı. Oranın bir tersane olduğunu nasıl öğrendin peki? Orada ne kadar kaldın, ne gördün diye sordu Byron. Gilbert sabırsızlanmaya başladı. Tam olarak gördüğüm söylenemez. Bana gezegen turu falan attırmadılar. Kendini rahatlamaya zorladı. Bak şöyle oldu. Beni gemiden indirdikleri sırada kötü durumda sayılırdım. Yemek yemeyi akıl edemeyecek kadar korkmuştum. Uzayda mahsur kalmak korkunç bir şey. Ve muhtemelen gerçekte olduğumdan daha kötü görünüyordum. Kendimi çok az tanıttım ve beni yer altına götürdüler. Gemiyle birlikte elbette. Gemiyle benden daha fazla ilgileniyorlardı sanırım. Tiranlıların uzay mühendisliğini incelemek için bir şanstı bu. Beni hastane gibi bir yere götürdüler.
Peki ne gördün Gil amca diye sordu Artemisia.
Sana daha önce bundan hiç bahsetmedi mi diye araya girdi Byron.
Hayır dedi kız.
Bugüne dek kimseye anlatmadım diye ekledi Gilbert. Dediğim gibi beni bir hastaneye götürdüler. Yolda giderken bazı araştırma laboratuvarlarının yanından geçtik. Rodya'da sahip olduklarımızdan çok daha iyiydiler. Ardından bazı metal işçiliklerinin yapıldığı fabrikalar gördüm. Gözüme daha önce hiç görmediğim türden gemiler çarptı. Her şey o kadar barizdi ki bugüne dek gördüklerimi hiç sorgulamadım. Orayı benim isyan gezegenim olarak düşünüyorum ve günün birinde tiranlara saldırmak için yüzeyinden yüzlerce gemi kalkacağını, esir dünyaları liderlerinin etrafında toplanmaya çağıracaklarını biliyorum. Senelerdir bunun gerçekleşmesini bekliyorum. Her yeni yılda o sene bu sene olabilir diye düşünüyorum. Ve her seferinde yarı yarıya olmamasını diliyorum. Çünkü önce kaçmayı, o büyük saldırının bir parçası olabilmek için onlara katılmayı arzuluyorum. Bensiz başlamalarını istemiyorum. Titrek bir kahkaha attı. Aklından geçenleri bilmek beni tanıyan çoğu kişi için eğlenceli olurdu sanırım. Benim aklımdan. Kimse beni adam yerine koymaz biliyorsunuz.
Tüm bunlar 20 yıl önce oldu ve hala saldırmadılar öyle mi diye sordu Byron.
Tüm bu süre zarfında onlardan herhangi bir ize rastlanmadı. Hiçbir gemi rapor edilmedi, hiç olay yaşanmadı. Ve sen hala onların... Evet, öyle düşünüyorum diye çıkıştı ona Gilbert.
20 yıl 50 gezegene birden hükmeden bir ırka karşı isyan başlatmak için çok uzun değil.
Ben oradayken her şey yeni başlıyordu, bunu biliyorum. O zamandan beri gezegenin altındaki tünellerde hazırlıklarını yavaş yavaş tamamlamış, yeni gemiler ve silahlar geliştirmiş, daha fazla asker eğitmiş ve saldırıyı planlamış olmalılar.
İnsanlar sadece macera filmlerinde hemen silahlara sarılırlar. Günün birinde yeni bir silaha ihtiyaçları olur. İkinci gün onu keşfeder, üçüncüsünde toplu üretime geçer ve dördüncüsünde de kullanmaya başlarlar.
Bu tür şeyler zaman alır Byron. İsyan gezegenindeki insanlar işe başlamadan önce tamamen hazır olmaları gerektiğini biliyorlardır mutlaka. Saldırmak için ikinci bir şansları olmayacak.
Hem olaydan kastın nedir? Bugüne kadar kaybolan ve bir daha asla haber alınamayan tiran gemileri de oldu. Uzay büyük bir yer, gemiler kaybolabilir diyebilirsin. Ama ya asiler tarafından ele geçirildiyseler? 2 sene önce Amansız adlı geminin başına gelenleri ele alalım mesela. Kütle ölçerlerini uyaran tuhaf bir nesnenin yaklaştığını rapor ettiler ve sonra onlardan bir daha haber alınamadı. Bir meteor olabilir elbette ama ya değilse?
Arama çalışmaları aylar sürdü fakat onu bulamadılar. Bence asilerin eline geçti. Amansız yeni bir gemi, deneysel bir modeldi. Tam istedikleri şey olabilir.
Peki halihazırda oraya gitmişken neden orada kalmadın diye sordu Byron.
İstemediğimi mi sanıyorsun? Başka çarem yoktu. Baygın olduğumu sandıkları sırada aralarında geçen konuşmaları dinledim ve onlar hakkında bir şeyler daha öğrendim. Benim Gilbert, Ot Henriot olduğumu biliyorlardı. Onlara söylemesem bile gemide hakkımda yeterince bilgi vardı ki zaten kendimi tanıtmıştım. Rodya'ya dönmediğim takdirde kolay kolay sona ermeyecek, kapsamlı bir arama başlatılacağının farkındaydılar. Böyle bir riske giremezlerdi. Bu yüzden Rodya'ya döndüğümü garanti altına almak zorundaydılar ve öyle de yaptılar.
Ne diye bağırdı Byron. İyi ama bu diğerinden bile daha büyük bir risk. Bunu nasıl yaptılar?
Bilmiyorum.
Gilbert ince parmaklarını gri saçlarının arasından geçirdi ve gözlerinde nafile yere eski hatıralarını tarıyormuş gibi bir bakış belirdi.
Sanırım beni uyuttular. O kısım tamamen karanlıkta. Belirli bir yerden sonrasını hiç hatırlamıyorum. Anımsadığım tek şey gözlerimi yeniden açtığımda uzayda Kanemichi'de olduğum ve Rodya'ya doğru yola çıktığım.
Ölen o 2 mürettebat hala mıknatıslarla gemiye mi tutturulmuştu peki? İsyan gezegeninde onları çıkartmamışlar mı diye sordu Byron.
Hala oradaydılar.
İsyan gezegenine gittiğinizi gösteren bir delil var mıydı?
Hayır, hatırladıklarım hariç hiçbir şey yoktu.
Rodya'ya doğru gitmekte olduğunuzu nasıl anladınız?
Anlamadım. Bir gezegenin yakınında olduğumu biliyordum. Kütle ölçer öyle gösteriyordu. Tekrardan telsizi kullandım ve bu kez beni almaya bir Rodya gemisi geldi.
O gün hikayemi Tiran komiserine gerekli değişiklikleri yaparak anlattım. İsyan gezegeninden hiç bahsetmedim elbette. Meteorun son sıçramanın ardından çarptığını söyledim. Bir Tiran gemisinin otomatik sıçrama yapabildiğini bildiğimi anlamalarını istemedim.
Sence isyan gezegeni bu küçük gerçeğin farkına varabilmiş midir? Onlara anlattın mı?
Hayır, anlatmadım. Fırsatım olmadı. Orada çok uzun bir süre kalmadım. En azından ayık olarak. Ne kadar süre baygın kaldığımı ve ne bulduklarını bilmiyorum.
Byron vizi ekrana baktı. Yansıttığı görüntü o kadar sabitti ki sanki gemileri uzaya çivilenmiş gibi görünüyordu. Vicdansız saatte 10.000 kilometre hızla seyahat edebiliyordu. Fakat uzayın engin mesafeleri karşısında bunun hiçbir anlamı yoktu. Ekrandaki yıldızlar katı, parlak ve hareketsizdi. Hipnotize edici bir yanları vardı.
O zaman nereye gideceğiz diye sordu delikanlı. İsyan gezegeninin nerede olduğunu hala bilmiyorsun sanırım.
Bilmiyorum ama kimin bilebileceği hakkında bir fikrim var. Hatta bundan neredeyse eminim.
Kimmiş?
Lingane otokratı.
Lingane mi? Byron kaşlarını çattı. Bu ismi daha önce de duymuştu sanki ama hatırlayamadı. Neden o?
Lingane, Tiranlar tarafından ele geçirilen en son gezegendi. Orası diğerlerimiz kadar, nasıl desem, pasifleştirilmiş bir yer değil. Sence de mantıklı değil mi?
Sayılır. İyi ama orası çok uzak.
Eğer başka bir sebep arıyorsan bir de babam var.
Babam mı? Byron bir anlığına babasının öldüğünü unutuverdi. Zihninde onu tam önünde iri yarı ve canlı bir şekilde dururken görebiliyordu. Derken onun artık hayatta olmadığını hatırladı ve içini burkan o her zamanki soğukluğu hissetti.
Babamın bununla ne alakası var?
6 ay önce saraydaydı. Ne istediğine dair bazı bilgiler edindim. Kuzenim Henrik'le gerçekleştirdiği görüşmenin bir kısmına da kulak misafiri oldum.
Ah amca, dedi Artemisia sabırsızca.
Canım.
Babamın özel görüşmelerini dinlemeye hiç hakkın yok.
Gilbert omuz sıyıktı. Tabii ki yok. Ama eğlenceli bir uğraştı. Aynı zamanda da faydalı.
Byron araya girdi. Bekle bir dakika. Babamın 6 ay önce Rodia'da olduğunu mu söylüyorsun? Heyecanının giderek arttığını hissetti.
Evet.
Söylesene, oradayken direktörün ilkelcilik koleksiyonunu hiç ziyaret etti mi? Bana Henrik'in bir zamanlar dünyadan gelen eşyalarla dolu kocaman bir kütüphanesi olduğunu anlatmıştın.
Sanırım kütüphane oldukça ünlüdür ve genellikle önemli misafirlerin ziyaretine açılır. Tabii eğer ilgilenirlerse. Genellikle pek umursamazlar ama baban onlardan biri değildi. Evet, şimdi hatırlıyorum. Orada neredeyse bir gün boyunca kalmıştı.
Söyledikleri bildikleriyle uyuşuyordu. Babası ondan yarım yıl önce yardım istemişti. Kütüphaneyi avucunun içi gibi biliyorsundur sanırım.
Elbette.
Dünyadaki bir belgenin çok önemli bir askeri bilgi içerebileceğine dair herhangi bir şey var mıydı orada? Gilbert'ın yüzünden şaşkınlık okundu. Muhtemelen aklı da karışmıştı.
Tarih öncesi dünyanın son 100 yılı içerisinde böyle bir belge olmalı.
Babam bunun galaksideki en değerli ve en ölümcül şey olduğunu düşünüyordu. Belgeyi ona götürmem lazımdı. Fakat dünyadan zamanından önce ayrılmak zorunda kaldım. Zaten sonra da, sesi titredi, babam zamanından önce öldü. Ama Gilbert hala şaşkın görünüyordu. Neden bahsettiğin hakkında hiçbir fikrim yok.
Anlamıyorsun, babam bana o belgeden ilk kez 6 ay önce bahsetti. Varlığını Rodia'daki kütüphanede öğrenmiş olmalı.
Eğer onu sen de gördüysen babamın ne öğrendiğini bana da anlatabilirsin. Ama Gilbert sadece başını iki yana sallayabildi.
Eh, hikayene devam et o halde, dedi delikanlı. Babam ve kuzenim Lingane otokratından söz ettiler. Babanın kullandığı dikkatli kelimelere rağmen Tiranlılara karşı kurulan komplonun başının otokrat olduğu açıkça anlaşılıyordu.
Ayrıca, tereddüt etti,
ayrıca hem Lingane'den hem de otokratın bizzat kendisinden gelen bir görev söz konusuydu. Ona isyan gezegeninden bahsettim.
Daha az önce bundan hiç kimseye söz etmediğini söylemiştin delikanlı.
Otokrat hariç gerçeği öğrenmek zorundaydım.
Peki sana ne dedi?
Neredeyse hiçbir şey. Öte yandan dikkatli olmak zorundaydı. Bana nasıl güvenebilirdi ki? Tiranlılar için çalışıyor olabilirdim pekala. Ama kapıyı da tamamen kapatmadı. Elimizdeki tek ipucu bu.
Öyle mi? Dedi Byron. Lingen'e gidiyoruz o halde.
Ha oraya gitmişiz ha başka yere.
Babasının sözü açılınca morali bozulmuştu ve o anda başka hiçbir şeyin önemi yoktu. Lingen olsun da o halde.
Lingen olsun da o halde. Keşke bunu yapmak söylemek kadar kolay olsaydı. Geminizi 35 ışık yılı uzaklıktaki küçücük bir noktaya nasıl yönlendirebilirdiniz ki? 200 trilyon kilometre, arkasında 14 tane sıfır olan bir iki, saatte 10 bin kilometre ile, yani vicdansızın şu anki hızıyla giderlerse oraya varmaları 2 milyon yıl sürerdi. Byron Standard Galactic Ephemeris'in sayfalarını çaresizliği andıran bir duyguyla karıştırdı. On binlerce gezegen detaylı bir şekilde listelenmiş, konumları 3 rakama indirgenmişti. Bu sayılarla dolu yüzlerce sayfa vardı ve her biri Rho, Theta, Phi Yunan harfleriyle simgelenmişti. Rho söz konusu gezegenin galaktik merkezden olan uzaklığını ışık yılı cinsinden gösteriyordu. Theta, açısal ayrıklık ile beraber galaktik lensin yani standart galaktik taban çizgisine yani galaktik merkez ile dünyanın güneşini birbirine bağlayan çizgiye olan düzlemiydi. Phi ise galaktik lense dikey açısal ayrıklık, son iki ölçü radyan cinsinden veriliyordu. Tüm bu rakamlardan yola çıkarak uzayın engin boşluğundaki tüm yıldızların yerini tespit edebiliyordunuz. Tabii, belirli bir tarihte, yıldızın tüm bu hesaplamalarla elde edilen standart bir gündeki konumuna ek olarak hız ve yön açısından öz devinimini de bilmeniz gerekiyordu. Göreceli olarak küçük ama gerekli bir düzeltmeydi bu. Yıldızlar arası mesafeler söz konusuyken 1 milyon kilometre hiçbir şey olsa da bir uzay gemisiyle kat etmek için uzun bir yoldu bu. Geminin konumu da önemliydi elbette. Rodya'ya olan uzaklığınızı kütle ölçeri okuyarak hesaplayabilirdiniz. Daha doğrusu Rodya'nın güneşine olan uzaklığınızı. Çünkü uzayın bu kadar derinliklerindeyken güneşlerin yer çekimi etraflarında dönen gezegenlerinkini gölgede bırakıyordu. Bu da galaktik taban çizgisine bakarak yönlerini tayin etmeyi daha zor kılıyordu. Byron, Rodya'nın güneşinden daha fazla bilinen iki farklı yıldızın da konumunu tespit etmeliydi. Böylece belirgin konumlarından ve Rodya güneşine olan uzaklıklarından yola çıkarak gerçek yerlerini bulabilirdi. Hesaplamalarının kabaca da olsa yeterince isabetli olduklarından emindi. Hem kendi konumlarını hem Lingen güneşinin yerini bildiği için tek yapması gereken gemiyi uygun bir yöne doğrultmak ve hiperatomik motorlara güç vermekti. Kendisini yalnız ve gergin hissediyordu, korkmuş değil. O kelimeyi kullanmayı kesinlikle reddediyordu ama gergin olduğu kesindi. Sıçrama hesaplamalarını kasten 6 saat sonrası için yapmıştı. Rakamları kontrol edebilmesi için bol bol zamanı olmasını istiyordu. Hem azıcık kestirmek için de biraz vakit bulabilirdi belki. Kameradaki uyku malzemelerinden bir kısmını buraya sürüklemiş ve yatmaya hazır hale getirmişti. Diğerleri şu anda kamerada uyuyordu muhtemelen. Kendi kendine bunun iyi bir şey olduğunu ve etrafında onu rahatsız edebilecek kimseyi istemediğini söyledi. Ancak kapının hemen dışında çıplak ayakların çıkardığı bir ses duyduğunda başını hevesle kaldırmadan edemedi.
''Selam'' dedi. ''Uyumuyor muydun?''
Artemisia kapıda tereddütle dikiliyordu.
''İçeri girmemin bir mahsuru var mı?'' diye sordu incecik bir sese. ''Seni rahatsız eder miyim?''
''Ne yapacağına bağlı.''
''Doğru şeyler yapmaya çalışırım.''
Çok mütevazı davranıyor diye düşündü delikanlı şüpheyle. Derken kızın hareketlerinin sebebi belli oldu.
''Çok korkuyorum.'' dedi Artemisia. ''Ya sen?''
''Hayır, hem de hiç.'' demek istedi Byron ama bunu yapamadı. Sayılır dedi utangaçça gülümseyerek. Tuhaftır. Bu kızı rahatlattı delikanlının yanına diz çöküp önünde açık duran kalın kitaplara ve hesaplama kağıtlarına baktı.
Tüm bu kitaplar burada mıydı?
Tabii ki onlar olmadan gemiyi kullanamazlar.
Hepsini anlıyor musun peki?
Hepsini değil, keşke öyle olsaydı. Umarım yeterince anlıyorumdur. Lingayn'e gidebilmek için sıçrama yapmamız gerekiyor, biliyorsun.
O kadar zor mu?
Hayır, tabii eğer hesaplamaları biliyorsan, ki hepsi burada, geminin kontrolü sendeyse, onlar da şurada ve yeterince tecrüben varsa. Ama benim hiç yok. Örneğin Lingayn'e varabilmek için birkaç sıçrama birden gerçekleştirmemiz gerekiyor. Fakat ben bunu tek seferde yaparak bir sorunla karşılaşma şansımızı azaltmaya çalışacağım. Bu gereksiz yere fazladan enerji harcayacağımız anlamına gelecek. Ama olsun.
Korkularından ona bahsetmemeliydi. Ona anlatmasının hiçbir anlamı yoktu. Bu sadece kızı daha çok korkutmaya yarardı ve gerçekten korktuğu, paniklediği takdirde Artemisia'yı idare etmek güç olurdu. Bu düşünceleri tekrar tekrar kafasından tekrarlasa da işe yaramadı. Bir yanı hissettiklerini birileriyle paylaşmak, zihninden atmak istiyordu.
''Bilmem gereken ama bilmediğim bazı şeyler var.'' dedi sonunda. ''Burası ile Lingayn arasındaki kütle yoğunluğu gibi. Çünkü bu sıçramaya etki eden bir etmen. Kütle yoğunluğu evrenin bu kesiminin eğimini kontrol ediyor. Efemeris, yani şuradaki koca kitap, bazı standart sıçramalarda eğitim düzeltmelerinin mutlaka yapılması gerektiğinden bahsediyor. Ama 10 ışık yılı içerisinde bir üst dev varsa her şey olabilir.'' Bilgisayarı doğru kullandığımdan bile emin değilim.
Yanılıyorsan ne olacak peki?
Hiper uzaydan çıktığımızda kendimizi Lingayn güneşinin çok yakınlarında bulabiliriz.
Artemisia bunu bir müddet düşündü. Kendimi ne kadar iyi hissettiğimi bilemezsin dedi sonra da.
Anlattıklarım yüzünden mi?
Elbette. Dört bir yanımız uzayın engin boşluğuyla kaplı olduğu için yatağımda yatarken kendimi çok çaresiz ve kaybolmuş gibi hissediyordum. Şimdi ise bir yere gittiğimizi ve o boşluğun kontrolümüz altında olduğunu biliyorum.
Byron buna memnun oldu. Ne kadar da farklı bir kızdı. Kontrolümüz altında olup olmadığından emin değilim.
Genç kız onu susturdu. Öyle, bu gemiyi kullanabileceğini biliyorum.
Byron o anda bunu yapabileceğine karar verdi.
12. ayrımın sonu. Sayfa 135.